Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
Kardeşler, geleceğin askerleri, Mesih'in askerleri, gerçekten sadece burada değil ama hayatımızın her alanında çocuklarımızı, çocuklarınız olmasa da çocukları mutlaka anımsayın ve özellikle çocukları eğitme konusunda kendini adamış, o yolda o yola kendini vermiş kardeşlerimizi de anımsayalım. Gerçekten çok önemli bir sorumluluk ve gerekli bir sorumluluk. Rab o kardeşlerimizi dolu dolu bereketlesin ve kendi yüceliği isteği doğrultusunda yararlı ve verimli bir şekilde kullansın sevgili kardeşler. Ya bu sabah görüyorum tabii ki üçüncü gün genelde her zaman böyle oluyor. Yorgunluk, bitkinlik ister istemez insanın üzerine çöküyor. Bana sorarsanız her defasında bunu burada ifade ediyorum. Bedenen tamamıyla yorgunum. Aşırı derecede yorgunum. Ali'nin verdiği dua desteği için teşekkür ediyorum. Gerçekten içinizden dua edin ki Rabbin sözü konuşuyor, ben değil. Rabbin sözü ayağa kaldırsın. Rabbin sözü sizi uyarsın. Rabbin sözü size söylemek istediği, vermek istediği mesajı versin sevgili kardeşler. Evet, bu sabah Hayrettin kardeşle birlikte kahvaltıya doğru giderken aramızda konuşuyorduk bu diriliş konusuyla ilgili. Dedi ki Hayrettin, şimdi içeri girdiğimizde genelde hep böyle olduğu için kardeşler birbirini gördüklerinde Rab dirildi. Mesajı alan kardeşte, selamı alan kardeşte gerçekten de dirildi. Şimdi bunu söylerler diye bana söyledi Hayrettin. Dedim doğru ama aslında biz bunu birazcık değiştirelim dedim. Birazcık farklı yapalım. Şöyle yapalım. Cuma günleri buraya geldiğimizde Rab öldü. Karşı tarafta gerçekten de öldü. Çünkü bazıları onlara öyle göründü diyor. Yani İsa'nın ölümünü kabul etmiyorlar. Onun için bu da bir beyandır. İsa öldü mü? Onun yanı Yahuda asılmadı. Başkalarında o şekilde görülmedi. Gerçek İsa oradaydı, değil mi? Gerçekten de dirildi. Ama pazar geldiğimiz zaman ölüm öldü. Diyeceksin ki gerçekten de öldü. İsa öldü ama ölmekle de ölümü de öldürdü. Bu kadar basit. Yani yaparsınız yapmazsınız ama ben yaparım Hayrettin'le beraber. Gerçekten de öldü. Tabii yani İsa'nın ölümü öldürüyor ya ölümü. Ölüm ölünce ölümün ölmesi için İsa'nın dirilmesi lazımdı zaten. Ölümün ölümün ortadan kalkmış olması İsa'nın dirilişiyle bağlantılı sevgili kardeşler. Sen öğleden sonra zaten kardeşlerin yaptığı konuşmaları özetlersin değil mi Ali? Bunu ben sana bırakıyorum. Ben özetlemeyeceğim kardeşlerin ne konuştuğunu. Kardeşler biraz daha hazırlık yapar, bir fırsat olur biliyor musun? Sorarsın çünkü onlara şu kardeşine konuştu, bu kardeşine konuştu diye. Ben bu sabah size konuşmamı bir soruyla açmak istiyorum. Soru soraraktan başlatmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Avrupa toplumunda özellikle Almanya'da böyle büyük bir heyecanla kutlanan, eğlencelerle kutlanan ve büyük bir özlemle, büyük bir heyecanla da beklenen aynı zamanda bir kutlama var. Doğum günü kutlaması. Avrupa toplumu, biz Türkler olarak fazla önem vermediğimiz doğum gününe, bu halk gerçekten doğum gününe çok önem veriyorlar, önemsiyorlar. Onlar sayesinde ben de 50 yaşına girdiğimde onu çok iyi hissettim. Çünkü biliyorsunuz 10, 20, 30, 40, 50, 60 böyle bu yaşlar çok daha önemli Almanya'da. Doğum günü yaklaştığı zaman, sizin doğum gününüz yaklaştığında ne hissediyorsunuz yüreğinizde? Ne güzel. Yani doğum gününüz yaklaştığı zaman aynı sevinci, aynı heyecanlığı, aynı titremeyi hissedebiliyor musunuz? Yoksa kardeş güzel söyledi. Bir yıl daha yaşlanmış olmanın verdiği kaygıyla, korkuyla suratınız mı asılıyor? O da olabilir.
Çektiğimiz sorunlardan dolayı
hiç. Yani. Evet, evet. Ben bundan bir buçuk hafta öncesi birisiyle konuşurken o kardeş de aynısını söylediklerini söyledi. Recep kardeş dedi, acı ve sıkıntılarla dolu bir yeni yıl daha. Acı ve sıkıntılarla dolu bir yeni yıl daha. Değerli kardeşler, bunu açık bir dille söylemek istiyorum, ifade etmek istiyorum. Sıkıntılar, sorunlar, problemler, acılar gerçekten zor da olmuş olsa insanı gerçekten de hırpalıyor, ister istemez yıpratıyor, ister istemez o acılar insanın yüreğini de her yıl daha da katılaştırıyor. Bunu net bir şekilde bazı kardeşlerin yüreğinde gerçekten gördüm. Şimdi böyle bir sonuç karşısında, böyle bir oluşum karşısında bir yıl daha katlanmak, göğüs germeye çalışmak gerçekten insanın içinden hiç ama hiç gelmiyor doğal olarak. Düşünün, verdiğin hizmet alanında koymuş olduğun hedeflere ulaşamıyorsun. Bir takım hedefler koyuyorsun. Çünkü her yılın başında hepimiz bir takım sözler veriyoruz. Benim her zaman verdiğim söz şudur. Bu yılda Rabbin sözünü yılın sonu geldiğinde bitirmiş olacağım. Oluyor. Hangimiz verdiğimiz sözü yerine getirebiliyoruz bu yönde? Her yılın başında verilen sözler istenildiği gibi sonuçlanıyor mu? Evet. Hedefler koyuyoruz, hedeflere ulaşamıyoruz. Bir bakıyorsun ki atlatmış olduğun hastalığın da tekrar geri gelmiş. Ya da daha da kötüye gitmiş. Parasal durumun tam düzeleceği anda işini kaybediyorsun. Çocuklarının yaşamları istediğin noktada, görmek istediğin noktada değil. Şimdi sorarım ben sizlere. Böylesine var olan oluşumlar karşısında, olanlar karşısında hayal kırıklığı yaşamamak mümkün mü? Emin olun benzer duyguları ben de çok yaşadım. Ali kardeş de bunu çok çok yaşadı. Hayrettin de bunu yaşadı. Koştuğumuz alanlarda değerli kardeşler. Ben her defasında şunu düşünmüşümdür. Toplulukla başladığım zaman topluluğumuzun sayısı daha da artacak. Sayı olaraktan daha da fazlalaşacağız. Ama hiç de düşündüğüm gibi olmadı. Fazlalaşacağına geriledi. Ve bu sefer şunu için dua etmeye başladım. Var olan kardeşler gelişsin, büyüsün, sağlam olsun, ayakta kalsın. O bile yeter. Kafa sayısı o kadar fazla önemli değil. Ama soruyor insan doğal olaraktan, nerede hata yaptım? İster istemez. Yanlışlık nerede diye insan doğal olaraktan soruyor. Şimdi biz tabii ki olumsuzluklara odaklanıp kafa yorurken, kafa yormaya çalışırken ben şunu net bir şekilde anladım sevgili kardeşler. Bunu sizin de görmenizi net bir şekilde görmenizi, anlamanızı istiyorum. Başarı görmek benim işim değil. Bu beni çok rahatlattı. Yüreğime biraz böyle su serpti. Başarı görmek benim işim değil. Bütün olumsuz gelişmelere karşın yapmam gereken, Recep olarak üzerime düşen, sizlerin üzerine düşen bir şey var. Rabbin yürüdüğü ayak izlerinde kalarak sadık bir biçimde Rabbe hizmet etmeye devam etmek. Durumlar ne olursa olsun Ne tür sıkıntılar içerisinde olursanız olun, nasıl bir sonuç elde etmiş olursanız olun, aynı şekilde, sadık bir şekilde Rabbin izinde kalarak hizmete devam etmek. Başarı Rabbin. Ve bir kardeş şunu çok güzel söylemiş ve ben bunu bir ilke olaraktan aldım kendime ve kabul ediyorum. Şöyle diyor bu kardeş. Koştuğumuz diyor hizmet alanında eğer acı çekmeden bir şey elde ettikse, yani başardıksa bir şeyler, bizden önce acı çekenlerin sayesinde bu olmuştur. Yani bizim işimiz değil. Ama diyor, eğer başarıya ulaşmadan eğer acı çektikse başkaları başarıya ulaşsın diye oldu bu. Yani eğer sen acı çekiyorsan, sıkıntı çekiyorsan ve bu zorluk ve acılara karşın başarı elde edemediysen, istediğin sonuca eğer varamadıysan, sakın üzülme. Senin bu çektiğin sıkıntılar gelecek olan insanların ürün toplaması için. Bu güzel bir umut değil mi? Ben acı çekiyorsam, ürün elde edemiyorsam, biliyorum ki benden sonra gelecek olan kardeşlerim ürünü toplasın diye bu oluyor. Bunu kabul etmek çok zor değil mi? Doğal olaraktan görmek istiyoruz biz de. Ve bir kardeş bunu bir toplantıda söylemişti yıllar önce. Uzun yıllar eşiyle birlikte, Alman kardeş, Alman çift, uzun yıllar eşiyle birlikte takvim dağıttılar bunlar. Uzun yıllar Ali kardeşin hazırladığı takvimi. Ve kocası ölene kadar tek bir ürün görmediler. Kocası öldü. Öldükten sonra karısı bir iki yıl sonra yine başka bir toplantıda dile getirdi bunu. Kocam bunu görmeyi çok istedi, özlemle bekledi diyor. Ama ben şimdi topluyorum o ürünü. Gerçekten bunu destekler nitelikte. Acı çekiyorsak, başarı elde edemediysek, tüm sıkıntılara, zorluklara rağmen bir iki senden sonrakiler o ürünü toplayacaklardır. Verdiğin emeğinin ürününü değerli kardeşler. Bizim hizmetimiz, koştuğumuz hizmet alanında hiçbir şey mükemmel ya da istediğimiz biçimde olmayabilir sevgili kardeşler. Ama şunun altını önemli çizmek istiyorum ki edinmiş olduğum kazanımlar sonucu olarak bulunduğun noktada, içinde bulunduğun durumlarda nasıl davranman gerektiğini öğrenmek zorundasın. Benim eşim iki defa bel fıtığı, banşarba forfal dedikleri o bel fıtığını geçirdi iki defa. Benim eşim şu anda o bel fıtığı geçirmiş belle nasıl yaşayacağını çok iyi biliyor. Ve uzun yıllardır o şekilde yaşamayı öğrendi sevgili kardeşler. İşte biz de içinde bulunduğumuz durumlar içerisinde nasıl davranmamız, adımlarımızı nasıl atmamız gerektiğini iyi bir şekilde öğrenmek zorundayız. Evet, bu bir girişti tabii ki. Ben bugün, bu sabah bir kişiliği mercek altına almak istiyorum. Son zamanlarda biz bu kişiyi, bu kişinin kitabını ele aldık. Ve kardeşimiz Benedik aracılığıyla o kitabı daha yakından anlamaya çalışıyoruz. Hezekiel kitabı. Hezekiel. Ben bugün o Hezekiel'i biraz mercek altına almak istedim. Tabii ki bu kişinin yaşamını mercek altına alırken Hezekiel 37. bölüme ben sizi götüreceğim. 37. bölüme, Hezekiel 37. bölüme götüreceğim. Ve oradaki ilk 14 ayeti ele alarak oradaki zenginliği ben açığa çıkarmaya çalışacağım. Sizin dualarınızın desteğiyle, Rabbimizin verdiği yönüyle sevgili kardeşler. Ben alayım o kitabı.
Hazırladım sonra bıraktım.
Sen bunu hazırladın bıraktın. Bak ne kadar güzel. Demek ki Tanrı bana fırsat verdi bunu. Ya, geçen sefer de öyle oldu biliyorsun değil mi? İlyas mıydı? İlyas'ı aldık. Ali de zaten oradaydı. Ama yine de gördük ki Rabbin sizi o kadar zengin ki bambaşka noktaları açığa çıkardık sevgili kardeşler. Rabbin yardımıyla. Şimdi biz bu 37. bölüme baktığımız zaman aslında buradaki bu 14 ayetlik parça hakikaten çok zengin bir parça. İçi dolu, içi dop dolu. Belki 2 vaaz, belki 5 vaaz hazırlayabilirsin. Çünkü buradaki durum İsrail halkının ruhsal durumunu gösteriyor bize. Aynı zamanda da o ruhsal yönden nasıl dirildiğini, ayağa kalktığını bize açıklıyor sevgili kardeşler. Ama buradaki anlatım İsrail halkına yönelik olmuş olsa da her birimiz için de bir mesaj var kesinlikle. Ben bu parça içerisindeki o pratik noktaları birazcık görmeye çalıştım. Hem kendimi almaya çalıştım. Bu aldığım pratik noktaları da size ben bu sabah biraz olsun vermeye çalışacağım. Evet, yine ayağa kalkalım isterseniz. Rabbin sözüne saygıdan dolayı ve yine ben size bunu okuyacağım. Daha önce ben de Hayrettin'i okutuyordum anımsarsanız değil mi? Gerçekten kadife sesiyle güzel okuyordu kardeşimiz. Ama ben artık gözlük almaya başladıktan sonra şimdi artık okumayı ben de öğrendim. Okuyabiliyorum. En azından kaydırmadan. Evet, 37. bölüm. Rabbin eli üzerimdeydi. Ruhuyla beni dışarı çıkardı. Kemiklerle dolu bir ovanın ortasına koydu. Beni onların arasında her yöne dolaştırdı. Ovada her yere yayılmış, tamamen kurumuş pek çok kemik vardı. Rab, insanoğlu bu kemikler canlanabilir mi? Diye sordu. Ben, sen bilirsin ey egemen Rab diye yanıtladım. Bunun üzerine, bu kemikler üzerine peygamberlik et dedi. Onlara de ki, kuru kemikler, Rabbin sözünü dinleyin. Egemen Rab bu kemiklere şöyle diyor. İçinize ruh koyacağım. Canlanacaksınız. Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım. Sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Ben peygamberlik ederken bir gürültü oldu. Bir tıkırtı duyuldu. Kemikler birbirleriyle birleşiyordu. Baktım, işte üzerlerinde kaslar, etler oluşuyor. Üstlerini deri kaplıyordu. Ama onlarda ruh yoktu. Sonra bana şöyle dedi. Rüzgara peygamberlik et, insanoğlu. Peygamberlik et, de ki, egemen Rab şöyle diyor. Ey rüzgar, gel, dört yandan es, bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar. Bu üfleme sözünü de biliyorsun yanlış yorumluyorlar. Bazen sahnede üfleyip de yere düşürenler var göstermelik olarak. Ama buradaki içerik o değil. Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Onların içine soluk girince canlanıp ayağa kalktılar. Çok çok büyük bir kalabalık oluşturuyorlardı. Sonra bana insanoğlu bu kemikler bütün İsrail halkını simgeliyor dedi. Onlar kemiklerimiz kurudu, umudumuz yok oldu, bittik diyorlar. Bu yüzden peygamberlik et ve onlara de ki egemen Rab şöyle diyor. Ey halkım mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak İsrail ülkesine geri götüreceğim. Mezarlarınızı açıp sizi çıkaracağım zaman benim. Rab olduğumu o zaman anlayacaksınız. Evet, ruhumu içinize koyacağım. Canlanacaksınız. Sizi kendi ülkenize yerleştireceğim. O zaman bunu söyleyenin ve yapanın ben Rab olduğumu anlayacaksınız. Rab diyor. Evet. Buyurun oturun. Evet sevgili kardeşler, birinci ayette de ifade edildiği gibi, Hezekiah 1. bölümün 37. bölümün 1. ayetinde ifade edildiği gibi, Hezekiah kahindi ama aynı zamanda da bir peygamberdi de Yahuda krallığında ve Hezekiah bir kahin ailesinden geliyordu. Yani babası da Hezekiah'ın kahindi. Süleyman'ın o görkemle dikmiş olduğu tapınağın yanından geçerken eminim ki şöyle duygular içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ben de bir gün bu tapınakta görev yapacağım. Biliyorsunuz kahin soyundan geldiği için o kahinliği o da bir şekilde babasının izinden yürüyerekten o kahinliği özlemle bekliyordu Hezekiah. Onlar adına Rab Tanrı'ya kurbanlar sunacağım hayaliyle yanıp tutuştuğunu ben yürekten duyumsuyorum. Gençlik yılları bu kişinin nerede geçti? Tapınakta geçti. Tapınağın gölgesinde geçti. Ve ben eminim ki babası da bir kahin olmuş olduğu için oğlunu adım adım o döneme, kendisi gibi kainlik yapacağı döneme adım adım oğlunu hazırlıyordu destek vererek. Şimdi Yahudi yasasına baktığımız zaman, Yahudi geleneklerine baktığımız zaman kahin ya da tapınakta hizmet etmek için görevlendirilen Leviler o göreve başlamadan önce bir özellik onlardan arandı. En baştaki özellik bu kişiler 30 yaşında olmaları gerekiyordu. Sayılar 4. bölüme baktığımız zaman bunun böyle olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz 3. ayette. Buluşma çadırında hizmet etmeye gelen 30 ile 50 yaş arasındaki adamların hepsini sayın. Şimdi bakın, eğer başlama yaşı 30 olduğuna göre buradan anlıyoruz ki gerçekten de göreve başlama yaşının 30 olduğu, başlama noktasının 30 olduğu çok açık ve net burada ifade ediliyor. Şimdi Davut da biliyorsunuz kral olduğunda kaç yaşındaydı? Kutsal kitapta bunu görüyoruz ve okuyoruz. Samuel 5. bölümde. 2. Samuel kitabının 5. bölümünde 4. ayette 30 yaşında olduğunu okuyoruz. O da 30 yaşındaydı. Hezekiah de göreve başlamadan önce 30 yaşında olduğunu 1. bölümde okuyoruz, yazıyor. Ve Luka'ya baktığımız zaman Rabbimizin de hizmete başladığı yaşın 30 yaşında olduğu çok net tüm çıplaklığıyla bize ifade ediliyor. Şimdi bu duruma baktığım zaman o zaman şeyi biraz daha anlıyorum Hezekiah'i. Demek ki kahin olma diyelim 30. yaş gününü büyük bir özlemle, büyük bir istekle böyle iple çekiyordu. Gelsin de o 30. yaş günü büyük bir coşkuyla o göreve adım atabileyim. Şimdi ben size bu noktada bir soru yöneltmek istiyorum sevgili kardeşler. Hangimiz bir gün 30 yaşına geldiğimde şu ya da bu olacağım ya da şunu ya da bunu yapacağım hayaliyle yaşadınız? Ben 30 yaşına geldiğimde şöyle olacağım, böyle yapacağım diye bir şey düşündüğümü hatırlamıyorum. Ama bir şeyi çok biliyorum. 18 yaşını doldurmayı çok arzuladım. Detaylarına girmeyeceğim. Ama 18 yaşı bir sınırdı biliyorsun. Bazı yasak olan şeyleri elde etme yaşı. Ama ben o 18 yaşını özlemle bekledim. Hatta böyle kendimi 18 yaşında göstermek için hafif böyle bıyıklar terlemeye başladığında abimin pardesosunu giyiniyordum. Biraz böyle dikilerekten yürüyordum yani yaşımı biraz daha göstermek için. Şimdi de 50 olduk ya, ah keşke 30 yaşında olayım, 20 yaşında 18 yaşında olayım diye düşünüyorum. Değil mi? İnsan ne kadar ilginç bir varlık. Hep düşünüyoruz. Her insan hakikaten hayal ediyor. Bir gün gelecek, okul eğitimimi bitireceğim. Bir gün gelecek, şu işe başlayacağım. Bir gün gelecek, emekli olacağım, bir yazlık alacağım emekli parasıyla. Ya da bir karavan, bizim Ali ile beraber son zamanlardaki hayalimiz o. Bir karavan almak. Ali de diyor ki, ulan geleceksin 67 yaşında emekli oluyorsun diyor. Hadi 70 de. 70 yaşından sonra o arabayı nasıl sürecek koskoca arabayı diyor. O da doğru. Ama hayal ya bu. Düşünüyoruz. Bir emekli olalım, o karavanı elde edeceğiz. Belki ikimiz paramızı birleştiririz. Maaşları birleştiririz ne kadar alırsak. O karavanı ortak olaraktan kullanırız. Bir gün gelecek, şundan kurtulacağım. Bir gün gelecek şu komşudan kurtulacağım diye. Eminim ki bir gün hayaliyle hepimiz yaşıyoruz. Bu tür hedeflerle yaşıyoruz sevgili kardeşler. Ben burada yanlışlık olduğunu söylemiyorum. Yani bir gün şu olacak, bir gün bu olacak. Bu hayallerle yaşamak çok çok yanlış değil. Çok çok doğru aslında. Ben de ne hayaller kuruyorum. Biz Ali Hayrettin üçümüz bir araya geldiğimizde aman aman aman. Ne hayaller kuruyoruz ifade edemem size. Kulaklarınıza inanamazsınız. Ama hayaldir, teselli ediyor bizi. Yüreğimizi birazcık teselli ediyor. Oh biraz daha böyle rahatlıyoruz hiç olmazsa. Ama burada bir şeyi size anımsatmak istiyorum sevgili kardeşler. Bu hayaller içerisinde yaşamanın yanlışlığı yok. Ama şuna da hazırlıklı olmamız lazım. Kesintilere de hazırlıklı olmalıyız. Yani hedeflerin, kurulan hayallerin gerçekleşmeme olasılıklarını da düşünmemiz lazım, kabul etmemiz gerekiyor. Hezekiel ileriye bakıp bir gün ben de kahin olacağım hayaliyle yanıp tutuşurken insanlar ne durumdaydı? Tanrı yokmuş gibi kendi kafalarına göre yaşamakla meşguldüler. İlgi alanları Rab Tanrı değildi sevgili kardeşler. Paraydı, maldı, mülktü. Putlarla tam ilişki içerisine girmişlerdi bu insanlar. Her şey tıkırında olduğu için diri Tanrı'ya da artık gereksinimleri olmadığını düşündüler bu insanlar. Düşünün, Mısır'ın köleliğinden görkemli bir şekilde kurtarıp görmeleri sağlayan ışığı, diri olan Tanrı'yı gerçekten unutmuştu bu insanlar. Her sabah kalkıp işe gitme gücünü veren Tanrı'yı unutmuşlardı. Hangimiz sabah kalktığımızda, ya Rab teşekkür ederim, görebiliyorum. Aldığım soluk için teşekkür ediyorum. Tekrar işe gidebileceğim için, işim olduğu için sana teşekkür ediyorum. Biz pazar günü kilisede, Sami bunu çok iyi bilir. Bunu söylüyoruz. Kardeşler, dua zamanımız var, dua edeceğiz. Ama lütfen hamdla başlayın. Neyle başlanıyor biliyor musun? İstekle. Ya bu kadar zor mu? Hamd edilecek hiçbir şey yok mu hayatımızda? Aldığın soluk için hamd et. Bugün burada olman Tanrı'nın eseridir. Sevgili kardeşler. Ve Tanrı böyle durumda olan, bir yapı içerisinde olan halka çok ilginç bir şeye izin veriyor. İlginç bir şeye girmelerine izin veriyor. İnatçı tutumlarından dolayı o dönemin Babil kralı olan Nebukadnezar'ın askerlerinin Yeruşalim'e girmelerine izin veriyor. Yıl İsa'dan önce 586-600 yılları arasında. Yeruşalim'e giriyor ve Yeruşalim'i yakıp darmadağın ediyor. Tapınakla birlikte. Ve ne yapıyor? Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk demeden hepsini de askerler kılıçtan geçiriyorlar. Tam bir katliam yaşanıyor sevgili kardeşler. Hatta çok ilginçtir, o dönemde Yahuda'nın son kralı vardı, Matanya diye. Hatta o kişi, sonra okuyoruz krallarda, Nebukadnezar tarafından Sitkiya olaraktan adı değiştirilmişti bu kişinin. Bu kişinin gözleri oyuluyor, zincire vuruluyor, zincire vurulmuş bir şekilde sürgüne götürülüyor. İkinci Krallar 25. bölümde bunu okuyabiliyoruz. Ama Tanrı bunu hemen verdi mi, bu yargıyı? Hayır. Defalarca onları uyardı. Örneğin Musa aracılığıyla bakın şöyle dedi onlara. Bugün size Tanrınız Rabbi sevmeyi, yollarında yürümeyi, buyruklarına, kurallarına, ilkelerine uymayı emrediyorum, buyuruyorum. Öyle ki yaşayasınız. İtaat yaşam getiriyor. Görebiliyor musunuz? Uyacaksın ki, itaat edeceksin ki, söylenene boyun eğeceksin ki yaşayasın. Sevgili kardeşler, eğer yoldan döner, kulak vermezseniz, ayartılır, başka ilahlara eğilip taparsanız, gideceğiniz ülkede uzun yaşamayacaksınız diyor. Tesniye ya da yasanın tekrarı 30. bölümde bunu okuyoruz. Halk yaşam ile ölüm arasında bir ayrım yapmaları gerekiyordu. Bir seçim yapmaları gerekiyordu. Ama buraya bakıyoruz ki, sonuca bakıyoruz ki halkın hangi yönde adım attığı çok net bir şekilde ortada. Ölümden yana seçimini yapmıştı bu halk. İtaatsizliklerin sonucunda ne oldu? Kuraklık, tükenmişlik ve arkasından ölüm. Değerli kardeşler, şunu hiçbir zaman unutmayın. Tanrı her zaman çocuğuna fırsatlar veriyor. Emin olun, her zaman. Ben de 1979'da iman ettim. 31 yıldır bunu görüyorum, 32 yıldır. Tanrı çocuğuna her zaman fırsat veriyor. Ama Tanrı'nın bir özelliği var. Zorlamıyor. Fırsatı veriyor sadece. Kurtuluş armağanını sunduğu gibi. Ama zorlamıyor. Neden? Çünkü eli maşalı bir Tanrı değil. İman edeceksin. Etmezsen Allah seni taş eder. Ağzın yamulur, çarpılırsın. Şöyle olur, böyle olur. Yok kardeşim. Tanrı insanı özgür bırakıyor. Seven kişi özgür bırakır, değil mi? Tanrı da fırsatı veriyor ama zorlamıyor. Adımı hayatta ve hayatta sana attırmayacak Tanrı. Bunun bilincinde olun. Adımını atacaksın, Tanrı da arkadan sana gereken desteği verecek. Adım atmadıkça Tanrı senin adımını hiçbir zaman attırmayacak sevgili kardeşler. Demek ki bereket atılan adımların sonucu geliyor. Doğrudan değil, otomatikman değil. Bu net anlaşılsın lütfen. Bakıyoruz tabii ki Nebukadnezar sadece tapınağı dağıtmakla, öldürmekle kalmadı. Aynı zamanda da tapınak içerisinde var olan eşyaların tümünü parçaladıktan sonra tapınağı ateşe verdi. Düşünün şimdi birazcık gözünüzde. Süleyman'ın o görkemle, büyük bir istekle kurmuş olduğu ve 400 yıl boyunca İsrail ulusunun bir yüceliği olarak, bir görkemi olarak 400 yıl boyunca hizmet eden o tapınak yerle bir edilmişti sevgili kardeşler. Küle dönüşmüştü. Ve geriye kalanlar da Babil'e sürgüne götürüldüler. Bunu da 2. Krallar 24. bölümde okuyoruz. Ben kısa kısa olayı, Ali dedi ya, benim konum 16. bölüm Leviller ama 1. bölümden başladı. 16'yı anlamak açısından. İşte 37'yi de anlamak açısından biraz böyle sağdan soldan beslememiz gerekiyor değerli kardeşler. Evet, şimdi İsrail'in tarihine baktığımız zaman gerçekten İsrail'in tarihi aslında o Mısır'ın köleliğinden muhteşem bir şekilde kurtulmayla başladı. Müthiş bir şekilde. Herkes Rablerini yüceltiyordu. Ama daha sonra ne oldular? Herhalde bizim de bugün olduğu gibi Rabbe alışıyoruz değerli kardeşler. Alışıyoruz, emin olun, alışıyoruz. Onlar da alıştılar herhalde. Ve ne yaptılar? O görkemli oluşum sonrasında tekrar görüyoruz ki itaatsizlikleri sonucunda tekrar o sürgün yaşamı içerisine girdiklerini görüyoruz. Şimdi 137. mezmura baktığımız zaman, 137. mezmura bu durumu çok güzel açıklıyor bize. Babil ırmakları kıyısında oturup ağladık diyor. Yani Babil ırmakları kıyısına götürülmüştü halk sürgün olaraktan. Orada lirleri diyor şeye, ağaç dallarına astık. Şimdi eğer şimdi Ali bu çaldığı sazla bize bir coşku yaratıyor bizde değil mi? Şimdi bu saz eğer asılırsa bir tarafa, böyle bırakılırsa var mı bir coşku? Yok. Bu asılma olayı işte o coşkunun olmadığını, sıkıntı içerisinde ağıt yaktıklarını gösteriyor. Ve Hezekiel de bunu yine kendisi de güzel bir şekilde onaylar nitelikte. Kevar ırmağı kıyısında diyor, sürgünde yaşayanlar arasındaydı. Hezekiel hakkında konuşurken 1. bölümün 1. ayetinde o şekilde okuyoruz. Demek ki Hezekiel de o Babil ırmakları kıyısına getirilen halkın arasındaydı o da. Ama ilginç bir şey var burada. İlginç olan şey, halk sevincini kaybetmiş, esenliğini kaybetmiş, tükenmiş artık, bitmiş durumdalar. Ama onlar ağıt yapıyorlar, ağlıyorlar, gözyaşı döküyorlar. Şeyde, Hezekiel'de Tanrı'dan görünler alıyor değerli kardeşler. Yani bir tarafta böyle bir manzara var ama Hezekiel'de Tanrı'dan görünler alıyor, Tanrı'yla konuşuyor. Çok ilginç bir şey. Yani Tanrı'ya ne kadar yakın olduğunu, ne kadar Tanrı'yla iç içe olduğunu bize çok güzel bir şekilde açıklıyor. Şimdi uzmanlar diyor ki tarihçiler, sürgüne gittiği zaman halk, Hezekiel'de birlikte, Hezekiel'in yaşı 25 yaşlarında olduğunu söylüyorlar. Şimdi düşünün, eğer bunu bu şekilde düşünürsek, Hezekiel'in hayali neydi? 30 yaşında tapınakta görev yapacağım, kahinlik görevini. Demek ki daha 30 yaşına gelmeden 25 yaşında iken 5 yıl öncesinde hayaller suya gömülmüştü. Niye? Çünkü tapınak yerle bir edilmiş, küle dönüşmüş, kendisi de bulunduğu noktadan çok daha uzağa sürgüne götürülmüştü değerli kardeşler. Yani Hezekiel 30 yaşındayken istediği noktada değildi. Tüm hayalleri suya düşmüştü. Demek ki bu da bize şunu gösteriyor. Hedeflere ulaşmadan öncesi hiç beklemediğimiz değişikliklerin olabileceğini haykırıyor. Hiç beklemediğimiz değişiklikler olabilir. Buna hiçbir zaman şaşırmayalım sevgili kardeşler. Ama güzel olan, insanı yüreklendiren o tüm korkunç gelişmeler, yaşananlar karşısında Hezekiel Rab Tanrı'ya bakmasını bildi. Bütün o olumsuz gelişmelere karşı. Bakın, biz sıkıntılar içerisindeyken genelde sıkıntılara odaklanıyoruz değil mi? Sorunlara odaklanıyoruz. O İlyas'tan da söz ederken geçen sefer, o görkemle meydan okuyan İlyas, İzabel'in o öldürüleceği korkusundan ne yaptı? Her şeyi bıraktı, kaçtı. Rab'be bakması gerekirken korku onu iki ayağının bir pabuca girmesini sağladı. Ama Hezekiel'de tam ters bir durum var. Tam bir ters bir durum. Bütün oluşumlara karşın Rab'be odaklanıyor, Rab'be bakıyor ve o sorunlar onun Rab ile konuşmasına engel olmadı sevgili kardeşler. Hamdolsun. O zaman ben şunu açıkça ifade ediyorum. Umudu Rab Tanrı'da olan için umutsuzluk yok. Diyebilir miyiz bunu? Umutsuzluk her zaman var ama umudu Rab Tanrı'da olan için var mı umutsuzluk? Ölümü nasıl öldürdüyse umutsuzluğu da öldürdü değerli kardeşler. Ama umut eğer Rab Tanrı'daysa. Evet. Hani toplumda pesimist olarak da ifade edilen bir söz var. Her şeyin karanlık tarafını gören. Yani karamsar, kötümser kimse. Böyle kişiler olmayın değerli kardeşler. O rüzgara, ümitsizlik rüzgarına kapılıp gitmeyin. Bakın mezmur yazarı nasıl ifade ediyor. Neden üzgünsün ey canım? Neden boynun bükük ey canım? Neden gözyaşı döküyorsun? Neden inim inim inliyorsun ey gönlüm? Neden içim huzursuz? Tanrı'ya umut bağla. Çünkü diyor, o benim kurtarıcım ve Tanrım'dır. Rab kurtarıcıdır demek bambaşka bir şey. Ama Rab benim kurtarıcım dediğin zaman kendine mal etmiş oluyorsun. Eğer Rab sendeyse, eğer umudun Rab'deyse, ümitsizliğe düşme. Karamsarlığa düşme. İnsanız, düşüyoruz. Ama gözlerini Rab'be odakla. Petrus aynı şekilde yaptı. Olumsuzluklara bakarak değil, Rab'be bakarak olumsuzluğun üstesinden geldi. Gelmesini başardı. Evet, yukarı bakmak neyin göstergesi? Umudun göstergesi. Mücadele etmek de umudun göstergesi. Bir kişi mücadele ediyorsa, ayakta kalmaya çalışıyorsa umudu olduğu için. Değerli kardeşler, Almanlar güzel söylüyor değil mi? En son ne ölür? Umut ölür diyor. En son. Eğer bir kişi mücadele ediyorsa, savaşıyorsa, ayaktaysa umudunu yitirmemiş demektir. Umudunuzu yitirmeyin. Rab'be odaklanın, cesaretiniz kırılmasın, karamsarlığa düşmeyin, Rab Tanrı'ya umut bağlayın. Evet, 37. bölümün ilk ayetinde Hezekiel, Rabbin eli diyor üzerimdeydi. Okuduk değil mi? Bu şekilde okuduk. Şimdi bizim Hezekiel şunu çok iyi biliyordu. Kimin eli üzerinde olduğunu, ona kimin yön verdiğini, onu kimin o noktaya getirdiğini ya da o noktaya gelmesine izin verdiğini Hezekiel çok iyi biliyordu. Ben burada şu soruyu sordum kendime önce. Recep, sana kim ya da ne yön veriyor? Hangi el sana öncülük ediyor? Yol gösteriyor? Yaşamını yönlendiren güç hangisi? Para mı? Televizyon dizileri mi? Bunun hastaları çok var. Ah ah. İsim vermeyeyim ama ben gidiyorum bazen bizim kardeşlere, ziyaret ediyorum teselli etmek için. Ben şaşırıp kaldım değerli kardeşler. Biliyorsunuz her dizi normalde toplasam belki 25 dakika sürer. Ama 1,5 saat sürüyor. Reklamlardan dolayı. Habire reklam koyuyorlar araya. 5 dakika gösterirler. O 10 tane reklam. 5 dakika gösterirler. 10 tane reklam. Şimdi enteresandır. Ve bakıyorum başka bir kanaldayız. Bakıyorum, kardeş o kadar alışmış ki hangi dizinin reklamı bitip öbürü başlayacağını biliyor. Ulan Rabbin sözünü biz bu kadar bilmiyoruz ha. Şimdi çok enteresan, yani reklama başlıyor, Kanal D'de reklam başlıyor. Şimdi reklam başladığı zaman izlemiyor reklamı, hoşuna gitmiyor reklam. Geçiyor ATV'ye. ATV'de çünkü dizi var, o devam ediyor, aynı anda reklam yok. Dizi var. Şimdi o diziyi seyrediyor. Orada reklam başladı. Yani tam böyle başlamaya yakın. Takip ediyor. Saatini biliyor. Tak öbür tarafa geçiyor. Başladığı yerden oradan devam ediyor kardeşler. Ya bu büyük bir ustalık gerektirir. Ben diyorum ki bravo. Aynı alışkı kutsal kitabı anlamada da olsun değerli kardeşler. Gerçekten ne kadar güzel, ne kadar harika olurdu. Evet. Belki para dedik. Belki televizyon dizileri. Belki de bir takım alışkanlıklar, bir takım ya da ne bileyim kariyer hırsı ya da dışarıdan vücuda alınan o keyif verici maddeler belki sana yön veriyor. Bilemiyorum. Sana neyin yön verdiğini, hangi elin üzerinde olduğunu bilmek zorundasın. Hangi el sana yön veriyorsa elde edeceğin sonuç o el ile ilgili. Seni yönlendirenlerle ilgili. Eğer seni o saydığım şeyler yönlendiriyorsa elde edeceğin sonuç da ortada. Ama Rabbin eli üzerinde, Rabbe bakarak Rabbin sözüyle iç içe bir hayat içerisinde isen, sana ben garanti veriyorum, sıkıntılar olmaya devam edecek. Ama sıkıntılar üzerinden aşmak için gerekli olan gücü de almış olacaksın. Desteği de almış olacaksın. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Rabbin eli Hezekiel'i enteresan bir yere getiriyor. Hiç beklemediği, belki de hiç istemediği bir yere. Tam savaşın ortasına koymuştu Hezekiel'i. Ama savaşın ortamı, savaş ortamı nedir? Değil mi? İnsanların atlar üzerinde ya da attan inmiş bir şekilde kılıçla savaşıyor. Bir hareket olması lazım. Ama orada bir hareketsizlik var. Bir mezar. Mezardan söz ediyor. Ama mezar taşları yok. Kurumuş kemiklerle dolu ova. Şimdi eğer mezarlık yoksa, kurumuş kemikler varsa bize şunu gösteriyor. Demek ki bu insanlar normal yolla toprağa verilmemişler. Yani yıkanıp, kefen bezlerine sarılıp toprağa verilmemiş bu insanlar. Demek ki savaş alanında savaşmışlar, ölmüşler, bedenleriyle beraber orada terk edilmişler. Ama bakıyoruz ki bir tek et parçası bile yok, kemikten söz ediyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki o vahşi parçalayan hayvanlar tarafından, belki akbabalar tarafından bu etler, üzerindeki o etler yenildi ve kemikler o duruma geldi. Çünkü neden? Yenemeye baktığımız zaman bundan söz ediyor. Yani bunun peygamberlik sözünü biz Yeremia'da çok net bir şekilde okuyabiliyoruz. Şöyle diyor 34. bölümde. Yahuda ve Yeruşalim önderlerini, bütün ülke halkını can düşmanlarının eline teslim edeceğim. Burası çok önemli. Cesetleri yırtıcı kuşlara, yabanıl hayvanlara yem olacak. İşte burada yaşanan tam bu. Savaş alanında terk edilmiş, ölmüş, cesetler de o hayvanlar tarafından didik didik yenmiş, bitirilmiş, tüketilmiş. Uzun bir zaman kemikler oradaydı. Bir tek et parçası bile yok. 11. ayette okuduğumuz gibi bütün İsrail halkını simgeleyen kemiklerdi bunlar. Şimdi bir tek et parçası olmaması neyi ifade ediyor? Hayat belirtisi yok. Tek bir yaşam belirtisi yok. Tamamen kurumuş, bitmişlik, tükenmişliğin göstergesi resmi. Ve sanırım Tanrı şöyle diyordu. Düşündüğün insanlara bak Hezekiel. Sahip oldukları umutlar, hayaller, tasarılar bu savaş alanında son buldu. Ve üçüncü ayeti soruyor Tanrı Hezekiel'e. İnsanoğlu bu kemikler canlanabilir mi diye soruyor Hezekiel'e. Canlanabilir mi? Ben soruyorum size. Değerli kardeşler. Yaşamın ne durumda? Yaşamın hangi noktada? Buradaki kemikler gibi kupkuru, bitmiş ve dağılmış durumda mı? Oradaki kemikler darmadağındı. Bizim hayatımızda darmadağın bir şekilde güçten yoksun, bitmiş, tükenmiş bir şekilde mi devam ediyor? Bu şekilde devam ederken tekrar o kemiklerin yaşam bulması mümkün mü? Tanrı soruyor. Canlanabilir mi? Yeniden yaşama kavuşabilir mi? Ama Hezekiel çok güzel bir yanıt veriyor. Ne yanıt veriyor Hezekiel? Evet. Sen bilirsin diyor. Bu ne demektir? Bak değerli kardeşler, Bu aslında tam söylediği olay şu, Hezekiel'e söyledi. Hezekiel buna bu şekilde yanıt verdiği zaman şunu söylüyor. Ben bunun neden olduğunu bilemem. Ama bu nedenlere açıklık getirecek kişiyi ben biliyorum diyor. Bu yanıtın kimde olduğunu ben biliyorum sevgili kardeşler. Ben de senin yaşamının ne durumda olduğunu bilmiyorum. Ev yaşamın nasıl, aile yaşamın nasıl, iş arkadaşlarına ilişkilerin nasıl? Ya da ne bileyim, neden senin yaşamın bu kadar iniş çıkışlı? Neden arıyorsun da bir türlü iş bulamıyorsun? Ya da arabanı, evini, işini, her şeyini kaybedeceğinin nedenlerini bilmiyorum ama bildiğim bir tek şey var. Bunların yanıtını verebilecek kişinin kim olduğunu, senin için hayatını feda etmiş ama mezarda kalmamış, ölüm üzerinde yengi kazanmış, zafer ilan etmiş, ölümü yenmiş Rabbimiz İsa Mesih sana gereken yanıtı verebilir. Aha, o söz aracılığıyla. Diri söz aracılığıyla sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar Rab. Bu kadar net. Ve Hezekiel de bu gerçeği görüp diyor. Evet, sen bilirsin ey egemen Rab. Ve dördüncü ayete bakıyoruz. Altıncı ayete. Bunun üzerine ben bu kemikler üzerine peygamberlik et dedi. Onlara de ki kuru kemikler Rabbin sözünü dinleyin. Egemen Rab bu kemiklere şöyle diyor. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. Size kaslar verecek, üzerinde et oluşturacağım, sizi diriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Demek ki Tanrı Hezekiel'in harekete geçmesini bekliyor, istiyor. Düşünün, şimdi böyle bir öneri karşısında değerli kardeşler, ne demek istiyorsun Rab? Kurumuş kemikleri mi konuşmamı istiyorsun? Ben bu şaşkınlığı yaşardım. Sen yaşamaz mıydın? Ben yani ölmüş, hayat yok. Hadi beden de olsa, yani diyoruz ya biz, dünyamız yaşayan ölülerle dolu bir dünya. Canlı cenaze diyoruz biz bazen Türkçe'de. Yani hayat gidiyor ama ölü. Şimdi öyle bir beden olsa yine bir başka ama kemik. Hangimiz kuru kemiklere konuşmak isteriz? Sayı az olduğu zaman bile keyif almıyoruz. Sayıyı bile çok olmasını istiyoruz. Konuşacağımız kişileri bile fazla olmasını bekliyoruz topluluklara, gittiğimiz topluluklarda. Doğru mu? Keyfimiz kaçıyor. Sayı az olduğu zaman. Ama hamdolsun biz 15 kişi hala 15 kişiyle devam ediyoruz. Alıştım ben. 2 kişi de olsa, 3 kişi de olsa bana büyük bir sevinç veriyor sevgili kardeşler. Ama gönlüm istiyor tabii ki. Sayı olarak da büyüyelim değerli kardeşler. Tabii ki böyle bir istek karşısında mutlaka ya Rab ben bunu beceremem derdik. Rab de zaten Hezekiel'in becermesini beklemiyor. Çünkü güç Hezekiel'de değil. Güç Tanrı'da, yapacak olan Tanrı. Hezekiel'i sadece bir araç olarak kullanıyor. Sadece bir araç, o kadar. Ama güç Tanrı'nın kendisinde. Yapacak olan da o. Bunu nerede anlıyoruz? Bak şöyle diyor 6. ayeti. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Bu ne demektir? Benim o yaptığım sonuca sen baktığın zaman, benim yaptığım sonuca baktığın zaman, sen işte o zaman anlayacaksın benim nasıl bir Rab olduğumu. Yapacak olan Rabbin kendisi değerli kardeşler. Ben diyorum ki Tanrı hareket etmezse eğer kimsenin ruhsal yaşamı olmaz. Kişiyi Rab'be getiren, ona yaşam sağlayan Tanrı'nın kendisidir. Bizler sadece onun ellerinde kullanılan birer çatalız, bıçağız sevgili kardeşler. Onun için şunun altını önemli çizmek istiyorum. Özellikle Rab Tanrı tarafından kullanılmak için süper bir imana sahip olman gerekmiyor sevgili kardeşler. Süpermen olman da beklenmiyor senden. Sadece senden bir şey bekleniyor. İtaat. Sadakat. İtaat, yaşama kavuşmanın anahtarı. yaşama kavuşmanın anahtarı itaattan geçiyor. Demek ki atılan o küçük itaat adımları var ya, adım adım bizi istenilen noktaya getirecektir. Atılan küçük adımlar sonucu. Bir adım, arkasından bir küçük destek. Bir adım daha, bir destek daha. Adım adım, aşama aşama Rab istenilen noktaya gelmemizi sağlayacak. Evet, Tanrı'nın bizi bereketlemesini istiyoruz. Parasal açıdan. Rab, kesemi bereketle diyoruz. Ama ondalık verme konusunda zorlanıyoruz. Kardeş ne kadar güzel ifade etti. Paramızı bile Almanlar veriyor. Yani ondalık vermeye gelince sanki cebimizde ya da cüzdanımızda akrep var. Ne hikmetse. Ama sevgili kardeşler, eğer sen itaat edip, ondalık konusunda itaat edip vermeye başladığın zaman hayatında olağanüstü bir bereket göreceksin. Ben övünerek söylemiyorum. Ben normal iman ettiğim noktadan itibaren veriyorum. Param yokken abonman bileti vardı Türkiye'de o zaman. Kasaya abonman biletini atıyordum. Abonman bileti. Abonman bileti bazı kardeşleri, olmayan kardeşlere veriyorduk. Onlar otobüsü kullanıp da kiliseye gelsinler diye. Ama Rabbin hiç zor durumda bırakmadı. Ne zaman kendimi kötü hissettiğim anda, bitmiş olduğumu hissettiğim anda o eli üzerinde gördüm sevgili kardeşler. Sadık kalmadıkça, itaat etmedikçe o anahtar iş görmeyecek. Bu kadar açık, bu kadar net. Rab otomatikman hiçbir şeyi yapmıyor. Bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Kusura bakmayın. Değişim bekliyorsun değil mi? Karşındaki kişiden değişim bekliyoruz. Ben de çok bekliyorum ama Rab bana gösterdi. Recep, önce sen değişmen lazım. Çok ilginçtir. Taşı alın atın suya. Halka nereden başlıyor Hayrettin? Taşın düştüğü noktadan başlıyor. Dışarıdan halka başlayıp içe doğru gelmiyor. Düştüğü noktadan dışa doğru gidiyor. Demek ki değişim önce bende başlıyor. Ben değişeceğim, beni gören Hayrettin değişecek. Hayrettin'i gören Ali de değişecek. Değişim kişinin kendisinde başlaması lazım ama biz Rabbi değiştirmeye çalışıyoruz. Biz ona uymamız gerekirken onu kendimize uydurmaya çalışıyoruz ve diyoruz ki Rab bereketle. Yok kardeşler, böyle bir şey yok. Tanrı'nın istemini yerine getirmek, itaat etmektir. İtaat adımları bizleri istenilen sonuçlara götürüyor. Hezekiel'in en büyük özelliği bu oldu. Söyleneni, bütün o olumsuzluğa karşı önünde kemikler var. Buna rağmen aynen söyleneni yerine getirdi. Aynen. Bir bakıyorsunuz, her tarafa dağılmış olan kemikler, Hezekiel konuşmaya başladığı zaman ne oluyor? Hareket başlıyor ve bir araya gelmeye başlıyorlar. Birbirinden uzak olan kemikler, hani o resimli bulmacalar var ya, parçaları böyle getirip bir şeye koyuyoruz, olması gereken noktaya getiriyoruz ve getirdiğimiz zaman ortaya bir resim çıkıyor. Aynı şekilde. Rab kemikleri öyle bir şekilde getiriyor ki, olması gereken noktaya getiriyor. Ve ne oluşuyor o resim gibi? Bedenler ortaya çıkıyor. Bedenler ortaya çıkıyor. Demek ki burada çok pratik bir düşünce var. Eğer şuradan başlayayım. Ne zaman bu hareket başladı? Kemiklerde hareket. Hezekiel konuşmaya başladığı zaman. Rabbin sözünü ulaştırdı. Söz ne yaptı? Kemikleri harekete geçirdi. Demek ki söz hayatımıza girdiğinde, söz hayatımızda yer aldığında, biz sözü yerine getirmeye başladığımız andan itibaren hayatımızda bir hareket başlıyor. Düzene girmeye başlıyor. Söz kişinin hayatını düzene sokuyor. Bu kadar açık. Onun için her defasında Ali burada vurguluyor. Bizler de vurguluyoruz. Emme basma tulumba gibi. Rabbin sözü, Rabbin sözü, Rabbin sözü. 32 yıldır ben bunu görüyorum. Rabbin sözü sevgili kardeşler. Gücü görebiliyor musunuz? Çok meşhur bir ayet var. Markos. Rabbin sözüyle ilgili. İbraniler 4:12. Ezbere herkes biliyor değil mi bu ayeti? İbraniler 4:12 sözüyle ilgili. Söyleyin. Ali söylüyor bak burada. Tanrı sözü diridir. Değil mi? İki ağızlı kılıçtan da keskindir. Canla ruhu ilikle eklemleri birbirine ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Ne zaman? Söz girmeye başladığı andan itibaren. Söz ulaştırılıyor. Ulaştırılan söz kemiklere ulaşıyor. Kemiklere siniyor. İçine derinlere girmeye başlıyor. Girmeye başladığında kemiklerde bir o kurumuşlukta bir hareket başlıyor. Kuraklık, kurumuşluk yeniden harekete geçiriyor. Geçiyor. Kim yapıyor bunu? Rabbin sözü yapıyor. Değişmiyor ama değiştiriyor anlasın. Değişmiyor ama değiştiriyor. Bu kadar açık, bu kadar net. İman haberi duymakla, duymakla Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Değerli kardeşler, söz anlatılmadıkça, ulaştırılmadıkça büyüme olmayacak sayısal yönden. Söz ulaştırılmalı. Sözü almış kişiler olaraktan. Rab barıştırdı, barıştırma görevini bir misyonere değil, iman eden her cana verdi. Hepimizin sorumluluğu bu. Lütfen sadık bir şekilde yerine gidelim. Rab bile çölde ki sınanmasını hatırlayın, o da söz ile yazılmıştır, yazılmıştır, yazılmıştır. 3 kez söz ile iblisin saldırısını geriye püskürtebildi. Doğru mu? Demek ki başarıya ulaştıran Rabbin sözü. Ve bir pratik nokta daha var burada, çok hoşuma gidiyor. Pratik bir düşünce. Ben öyle görüyorum, siz farklı görebilirsiniz. Diyor ki ben peygamberlik ederken, yani sözü duyururken, diyor ki bir gürültü oldu. Ne zaman gürültü oldu? Söz ulaştırıldığında gürültü oldu. Şimdi ben kendime bakıyorum. Ben ne zaman Rabbin sözünü birilerine ulaştırmaya başladığım zaman, ya da şöyle söyleyeyim, o da doğru da bir de şöyle söyleyeyim, ne zaman hayatımdaki sözü hayatıma sokmaya başladığım anda, hayatımda bir takım değişiklikler ortaya çıkmaya başladığı anda, etrafımdaki sesler yükselmeye başladı. Gürültüler çoğalmaya başladı. Yapamazsın. Başaramazsın. Böyle olmaz. Böyle olmaz diye bir sürü olumsuzluklar arttı etrafımda sevgili kardeşler. Onun için ben size söylüyorum. Bir kişiyle Rabbin sözünü anlatırken gürültü olacaktır. Bağırtılar olacaktır. Ben size bir şey söyleyeyim ya. Gürültüsüz bir bina yapılabilir mi? Yeniden kurmak, değişimi yaratmak istiyorsan gürültü olacak. Değişimin olduğu yerde gürültü olacak, patırtı olacak. Karşı çıkmalar olacak. Karşı durmalar olacak mutlaka. Ne zaman sözü ulaştırdı? Gürültü duymaya başladı. Doğru mu? Pratik olarak düşündüğümüz zaman ben bunu bu şekilde görüyorum sevgili kardeşler. Ve kemik artık kemik olmaktan çıkıyor ve üzerlerinde etler oluşuyor ve beden ortaya çıkıyor. Hatta insan bile olmuşlar. Ama içlerinde bir şey eksik. Beden var. Bedenler oluştu. Organlar da geldi. Hepsi yerli yerinde. Ama eksik olan bir şey var sevgili kardeşler. Evet. Ruh yok. Ben de o zaman şunu söylüyorum. İstediğin kadar heybetli ol. İstediğin kadar güçlü ol. İstediğin kadar yetenekli ol. İstediğin kadar nefesin kuvvetli olsun. Eğer Rabbin ruhu yoksa hiçbir şeysin. Hiçsin, hiç. Rabbin ruhu olmadığı yerde bak ne diyor? Yaşam veren ruhtur diyor Yuhanna. Yaşam veren ruhtur. Evet. Şimdi en azından ayetleri okumayacağım ama 9 ve 10. ayetlere bakınız lütfen. 9 ve 10. ayetlere bakınız kutsal kitapta. 37. bölümün 9 ve 10. ayetlerine. Şimdi o ayetlere baktığımız zaman sevgililer, Rab tarafından sevilenler. 9 ve 10. ayetlere baktığımızda görebiliyoruz ki Tanrı'nın ruhu girmeye başladığından itibaren yaşam yerini alıyor değerli kardeşler. Şimdi insanın yaratılışına baktığımız zaman da aynı durum söz konusu. Tıpkı o çömlekçi gibi Rab Tanrı Adem'e yerin toprağından şekil verdiğinde bir beden oluştu orada değil mi? Ama ne zaman o beden ayağa kalktı? Ne zaman ki burnuna yaşam soluğunu, ruhunu üfledi? Adem de yaşayan bir can oldu sevgili kardeşler. Demek ki bizler parçaları bir araya getirsek de, dokunsak da, el koysak da, okuyup üflesek de değişim mümkün değil. Değişim dışarıdan Tanrı tarafından müdahale edilmesi lazım. Değişim ne dedik? Bizden değil. O yırtılmayı bile kurtuluş açıklarken Ali ne dedi? Perde aşağıdan diyor yukarı doğru yırtıldı sizi uyandırmak için. Ama hayır, yukarıdan aşağı yırtıldı. Kurtuluş Tanrı'dan insana geldi. Aynı şekilde sevgili kardeşler. Kesinlikle dışarıdan Tanrı tarafından müdahale edilmesi lazım. O değişim oluşabilmesi için. Evet, o dokunmadıkça değişimin olması olanaksız. Onun ruhu olmadıkça hazırladığın tüm projeler, hazırladığın bütün programlar, yaptığın tüm konuşmalar, tüm vaazlar, hazırlıklar, uğraşlar bomboş olacaktır. Boş. Bu kadar açık ve net. Tanrı'nın ruhu ancak sözüyle birlikte iş görüyor değerli kardeşler. Yani madalyonu iki yüzü gibi görün bunu. Tanrı'nın ruhu ve söz birlikte. Ve biz buna çok net bir şekilde size tekrar dün de Lazar'dan birazcık söz etmiştim. Yine Lazar'ı anımsatmak istiyorum sizlere. İsa 4. gün gelmişti değil mi? 4. gün gelmişti. Ve Marta ile karşılaştırdığında Marta çok ilginç bir ifade kullandı. Dedi ki Rab artık o kokmuştur. Şimdi bu ifade neyi gösteriyor? Marta'nın bu açıklaması bize neyi gösteriyor? Şimdi eğer sen bir şeyler yapmaya çalışırsan artık geç. Artık çok geç. Hiç ama hiçbir şey değişmeyecek. Ben diyorum ki umutsuzluğun, çaresizliğin en güzel resmi bu Lazar. Ama umutsuzluğu ve çaresizliği sevince dönüştüren neydi? Diri olan söz. Yani ölümden, karanlıktan ışık sağlayan, değişim sağlayan söz. Nerede görüyoruz bunu? İsa dedi ki, Lazar, dışarı gel, dışarı çık. Söz gitti. Giden söz bedene ulaştı. Ruhun tekrar geri gelmesini sağladı ve Lazar'ı ayağa kaldırdı ve onu yaşama kavuşturdu. Söz ve Tanrı'nın ruhu birlikte. Tıpkı İsa'dan yüzyıllar öncesi sevgili kardeşler, kurumuş kemiklere nasıl bir araya getirdiyse bizim Tanrımız, tek bir söz ile de Lazar'ı dışarı çıkmasını sağladı. Şimdi 7. ayete bakın, 37. bölümün 7. ayetine tam benzer bir durum var. Hezekiah Rabbin buyurduğu gibi konuşmaya başladığında ne oluyor? Kurumuş kemikler harekete geçiyor ve onların ayağa kalkmasını sağlıyor. Ve aynı anda Tanrı'nın ruhu gelip onlara yaşam sağlıyor. Ayağa kaldırıyor. Ve söz hakkında şöyle okuruz kutsal sözde. Benim sözüm ateş gibi değil mi? Kayaları paramparça eden balyoz gibi değil mi? Demek ki ateş ne yapar? Arıtır. Balyoz ne yapar? Parçalar. Yani gizli olanı açığa çıkarır. Rabbin sözünün özelliği bu. Onun için eleştirir diyor. Onun için uyarır diyor, yola getirir diyor. Bir şeyde hayat varsa bunu yapar. Yaşam olmayan bir şey bunu yapmaz. Rabbin sözünde hayat var. O sözde sadık kalın. Sımsıkı sarılın sevgili kardeşler. Evet, bakıyoruz son olaraktan. Rab ışık olsun dedi, yine konuştu. Hep konuşarak söz girdi dünyamıza, ışık oluştu. Evet, ama Rabbin ruhu ne yapıyordu? Sular üzerinde hareket ederekten düzene sokuyordu. Yaşam veriyordu. Ta yaratılışın başında bile sözle kutsal ruhu, Allah'ın ruhunu bir arada görüyoruz. Rab ruhtur. Rabbin ruhu neredeyse orada tükenmişlik, bitmişlik vardır. Orada özgürlük vardır diyor. Orada özgürlük vardır. Özgürlük. İşte aynı söz yüreklere girdiğinde sevgili kardeşler, karanlık yürekleri aydınlatıyor, yaşam sağlıyor. Sözlerin açıklanışı ışık saçar diyor, aydınlık saçar. 119. mezmur 130. ayette. 1979'da bana aynısı oldu. Rabbin sözünü işittim, söz yüreğime girdi ve yüreğimi aydınlattı. Yüreğimin ne kadar berbat bir durumda olduğunu bana gösterdi. Herkesi suçlarken asıl hatanın bende olduğunu gösterdi. Milletin gözündeki çapakla uğraştım ama gözündeki kalası görmemi sağladı. Kütüğü görmeyi sağladı. Bir kardeş çok güzel söyledi. Yaşamış kendisi. Herhalde Kamil kardeş. Kıbrıs'ta çok mağaralar olduğunu söylüyordu. Diyor ki saklambaç oynuyorduk. Saklanıyorduk diyor. Ben diyor mağaraya saklandım. Şimdi mağara karanlık ya. Dışarıya baktığın zaman ışığı görebiliyorsun. Onlar diyor geldiler, baktılar. Cesaret edemediler mağaraya girmeye. Ve onlar çekip gittiler. Şimdi mağarada ben gördüm onların gittiklerini görünce aldım diyor kibriti. Böyle yaktım. Çünkü ayakta durmadan yoruldum diyor. Bir taş bulayım da oturayım biraz daha bekleyeyim diye. Emin olun diyor. Yaktım diyor şeyi. Bir baktım 5 metre ötede bir yılan çöreklenmiş duruyor. 5 metre ötede. Örümcek, akrepler, solucanlar böyle. Bunların açığa çıkmasını sağlayan ne? Işık. Rabbin sözü olmadıkça bunları görmemiz mümkün olmayacak. Ali güzel söyledi değil mi? Işığa yaklaştıkça, Rabbin sözüne yaklaştıkça daha net görmeni, sana daha net bir görüş sağlayacak. Değerli kardeşler, her gün okuyun. Eğer 3 öğün yemek yiyorsan en azından bir gün, bir defa Rabbin sözünü oku. Sadece Rabbin, Ali'nin yazdığı takvimleri de okuyun ama sadece onunla yetinmeyin. Bir kardeş bana diyor ki ben onu okuyorum. Ama bir tane ayettir. Açıklama yapıyor Ali kardeş. Ama Rabbin sözünü bir çizelgeyle okuyun. Okuyun. Değişimi göreceksiniz. Size garanti veriyorum. Evet. Son bir düşünceye yaklaşıyorum ve kapatacağım. Lazar, Rabbimiz Lazar'ı yaşama kavuşturduktan sonra harika bir ifadesi var. Dün de söylemiştim bunu. Çözün dedi, bırakın gitsin. Çünkü ölümü simgeleyen kefen bezleriydi. Yaşama kavuşan bir kişinin kefen bezlerini yanında götürmesine gerek yok. Onu artık geride bırakması lazım değil mi? Ve çözün, bırakın gitsin dedi ve öyle yaptılar. Çünkü Lazar'ın artık yaşama zamanıydı. Senin de artık kuraklıktan yaşama dönme zamanı sevgili kardeşler. Bırak kefen bezlerini. Buna ihtiyacın yok. Karar ver. Ya Tanrı için yaşamaya karar ver ya da karanlıkta, kuraklıkta kalmaya devam et. Bak şunu açıkça söylüyorum. Yıllar önce söylemiştim burada. Bir kadın ya hamiledir ya hamile değildir. Yani yarım hamile olmaz. Doğru mu? İmanlısın ya da değilsin sevgili kardeşler. Zayıf imanlı olabilirsin. Ama imansız gibi ben burada bir örnek vermiştim. Eğer yeniden doğmak elma vermekse elmanın ezik olması, bereli olması, hafif çürüklerin olması gayet doğal. Hepimizin hayatında var. Hala. Ama adamın hayatına bakıyorum. Bırakın elmayı, domates var. Domates. Tamamen farklı bir şey. Demek ki o kişinin yeniden doğuşu var mı yok mu diye sormak zorunda kalıyorum ben. Bu kadar açık. Bırak kefen bezleri. Ya Tanrı yönünde karar ver ya da kuraklıkta kalmaya, o kemiklerin durumunda olmaya devam et. Hamdını yitirme, sevincini yitirme, umudunu yitirme sevgili kardeşler. Kendini çok kötü hissedebilirsin, bitmiş hissedebilirsin, tükenmiş hissedebilirsin. Umutsuzluk, çaresizlik seni esir almış olabilir. Ama yine diyorum ki umut var. Rabbin sözünde umut var. Ne durumdasın? Kemikler gibi bitmiş, tükenmiş olarak mı görüyorsun kendini? Yoksa farklı bir şekilde mi? Eğer Tanrı nasıl ki o kemiklere yaşam verdiyse, ayağa kaldırdıysa sevgili kardeşler, ben de diyorum ki senin şu an içinde bulunduğu durumdan, o çıkmazdan seni kurtaracaktır. Ama umudun ondaysa kurtaracaktır. Umudu Tanrı'da olanda umutsuzluk yok. Rab'be bakmaya devam et. Umut Rabbin kendisinde. Rab sözünde duruyor mu? Rab sözünde söz veriyor mu? Veriyor. Bak burada da o sözü veriyor. Ne dedi önce? Dedi ki Tanrı şu ifadeyi kullandı. 5. ayette. Canlanacaksınız dedi. 10. ayete bakıyoruz. Canlanıp ayağa kalktılar diyor. Verdiği söz aynen yerine geldi. Demek ki diyebilir miyiz? Benim Rabbim Recep sözünde durmayabilir. Ama benim Rabbim sözünde, sözüne sadık bir Rab. Özü sadık. Sözü de sadık. Sona kadar da sadık bize. Sen sadık olmasan da sadık. Ama sen de hiç olmasa sadık olmaya çalış. O şeyi göster. O şöyle diyor. Doğrudan yırtıcı kuşu, uzak bir ülkeden tasarımı gerçekleştirecek adamı çağıran benim. Evet, bunları söyledim, kesinlikle yerine getirecek, tasarladığımı yapacağım mutlaka diyor. Sözünde duran bir Rab. Söylemek istediğimi, planladığımı, tasarladığımı mutlaka yapacağım. Rab sözünde durdu, hiçbir durum bunu değiştiremezdi. Rabbin aldığı kararı hiçbir durum değiştiremezdi değerli kardeşler. Onun için durumlara değil, Rab'be odaklan. Rabbin sözünü ciddiye al ve sımsıkı sarıl. O iki ağızlı sözle kendi üzerine düşeni mutlaka, mutlaka yapacaktır. Değişmeden ama değiştirerek. Evet, değişmiş, yenilenmiş ve tazelenmiş olarak önde kalan bu yeni yılın geri kalan günlerine giriş yapmak istemez misin? Ayağa kalkmış, kuraklığı geride bırakmış. Bitmişliği, tükenmişliği terk etmiş olarak, kefen bezlerinden sıyrılmış olarak önündeki günleri devam ettirmek istemez misin? Rabbimiz nasıl ki dirilişiyle umutsuzluğu, çaresizliği sevince dönüştürdü. 3. gün Paskalya sabahı, Rab içinde bulunduğun umutsuzluğu, çaresizliği, tükenmişliği sevince dönüştürmek istiyor. Ama zorlamıyor. İstiyor ama zorlamıyor. Ya da adım attırmıyor. Adımı sen atacaksın. Eğilim yürekleri Rabbimizin önünde.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de Ü yerine U harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.